Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 11. ayrım. Etrafa çöken gecede dolgun ve devamlı bir keman sesi uzanmaktaydı. Ses alçalıyor, sonra zaferle tekrar yükseliyor ve inci tanelerini andıran nameler gittikçe daha güzelleşerek batan gün kadar basit ve hüzünlü bir melodi her tarafı kaplıyordu. Maril bizim otelden geliyor diyerek pencereden bakındı. Bizim üstümüzde 4. katta. Kern, bu kemanın çalanını ben tanıyorum galiba cevabını verdi. Onu bir defa daha dinlemiştim. Fakat onun da bu otelde oturduğunu bilmiyordum. Öyle hiç de alelade çalmıyor. İyi bir kemancı olacak. Yukarıya gidip de çalmaktan vazgeçmesini söyleyeyim mi? Niçin? Kern kapıya doğru bir hareket yaptı. Maril'in gözlüğü parıldıyordu. İstemez dedi. Hem ne diye? İnsan daima kederli olabilir. Ölümse her yerde var. Olup bitenleri birbirinden ayıramayız ki. Üçü de hiç kımıldamadan etrafı dinliyorlardı. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra yandaki odadan Brown geldi. İş bitti dedi. Fakat kendisi pek de farkında olmadı. Bir çocuğu olduğunu biliyor sadece. Bu kadarını ona söyleyebildik. Üçü birden ayağa kalktılar. Brown, kadını buraya getirebiliriz artık dedi. Öyle ya, yandaki oda başkalarına lazım. Kanlı bezlerin, kan ve pamuk dolu kova ve gerdellerin perişan manzarası arasındaki kadın birden bembeyaz olmuş ve ufalmıştı. Gerilmiş yüzünde etrafta olup bitenlerle alakasını kesmiş, boş ve yabancı bir ifade vardı. Etrafında dolaşan dazlak kafalı hekim onun yanında ne kadar da uygunsuz kalıyordu. Bu sakin sonun yanındaki hayat, şu durmadan aşınıp tükenen, şu lezzet dolu, şu parçalanıp toz olan ve sönen hayat ne kadar başkaydı. Hekim üstüne bir şey örtülse dedi. Ona bakmamamız daha iyi. Bu kadarı bile biraz fazlaydı. Öyle değil mi küçük hanım? Ruth başını iki yana salladı. İyi dayandınız. Hem de hiç sesiniz çıkmadı. Şu anda ne yapmak istediğimi bilseydiniz. Kendimi asmak. Evet, ilk rastlayacağım pencereyi asmak isterdim kendimi. Çocuğu kurtardınız. Bu bile başlı başına bir muvaffakiyettir. Kendimi asmak isterdim, anlıyor musunuz? Her çareye başvurduğumuzu ve bu işin gücümüz dışında olduğunu da biliyorum. Fakat yine de kendimi asmak istiyorum. Etli ve renkli yüzünü kana batmış ameliyat gömleğinin yakası üzerinden hiddetle boğarcasına sıkıyordu. Bu işi tam 20 yıldır yapıyorum. Ne vakit birisini ellerim arasından kaybedecek olsam hep böyle kendimi asmak isterim. Aptallık olduğunu biliyorum ama, ve Kern'e döndü. Şu ceketimin sol cebinden bir sigara alıp ağzıma yerleştiriverin. Evet küçük hanım, sizin de ne düşündüğünüzü biliyorum. Hah, böyle işte. Şimdi de kibrit isterim. Ben yıkanmaya gidiyorum. Lastik eldivenlerine sanki bütün kabahat onlarınmış gibi baktıktan sonra isteksiz adımlarla banyo odasına doğru yürüdü. Ölüyü yatağı ile beraber koridora çıkardılar ve asıl odasına götürdüler. Koridorda ameliyat yeri yapılan büyük odada yatıp kalkan birkaç kişi durmaktaydı. Boynu bir hindininkine benzeyen zayıf bir kadın bir kliniğe kaldırılamaz mıydı diye sordu. Maril, hayır dedi, kabil olsaydı yapılırdı. Demek şimdi bütün gece burada kalacak. Bir ölüyle yan yanayken insanın gözüne uyku girer mi? Maril, o halde siz de uyumazsınız. Hanım nine cevabını verdi. Kadın, ben hanım nine değilim diye feryadı bastı. Allah için mal meydanda. Kadın Maril'e doğru kötü kötü baktı. Peki odayı kim temizleyecek? Bu koku dünyada çıkmaz. Şu karşıki 10 numarada da bu iş pekala olurdu. Maril Ruth'a dönerek, görüyorsun ya dedi. Bu kadın öldü. O çocuğuna lazımdı. Belki kocasına da, ama şu dışarıdaki kısır karı yaşıyor. Hatta herkesi kıstırmak için daha pek çok yıllar hayatta kalacak. İşte halledemediğimiz bir muamma daha. Ruth dalgın bir tavırla, kötüler daha sert oluyorlar dedi. Daha fazla dayanıyorlar. Maril genç kıza baktı. Böyle şeyleri nereden de biliyorsunuz? Şimdi böyle şeyleri öğrenmek pek kolay. Maril hiç cevap vermedi. Genç kıza sadece bir baktı. Hekimlerin ikisi de geldiler. Kafası dazlak olanı çocuk otelci kadının yanında dedi. Biraz sonra alıp götürürler. Ben şimdi telefon edeceğim. Ölü içinde telefon edeceğim. Kadını iyi tanır mıydınız? Maril başını iki yana salladı. Birkaç gün önce gelmişti. Kendisiyle sadece bir defa konuşmuştum. Belki de evrakı vardır. Eğer böyleyse onları da beraber teslim etmek lazım. Bir bakayım. Hekimler gitti. Maril ölünün bavulunu karıştırdı. Bavulda sadece çocuk öteberisi vardı. Bunların arasında mavi bir elbise, birkaç parça çamaşır ve renkli bir çocuk çıngırağı göze çarpıyordu. Maril bütün bunları tekrar bavula koydu. Bütün bunların da birdenbire ölü vermeleri ne tuhaf. Kadının el çantasında bir pasaportla Oder Nehri kıyısındaki Frankfurt şehri polisince verilmiş bir ihbarname pusulası vardı. Maril bu pusulayı ışığa doğru tuttu. Katarina Hirschfeld, Münsterli Brickman'dan olma, bu doğum tarihi 17 Mart 1901'di. Maril ayağa kalkarak ölüye bu kumral saçlı, bu sert ve ensiz Westphal çehresine baktı. Hirschfeld'in karısı Katrine Brickman dedi. Maril ölünün pasaportuna tekrar baktı. Daha 3 yıl geçerli diye mırıldandı. Tam 3 yıl. Bu 3 yılı başkası kullansın. Gömmek için sadece bir ihbarname de yetişir. Kağıtları cebine yerleştirerek kerne bu işi ben yoluna koyarım dedi. Bir de mum bulmalı. Bilmiyorum neye. Fakat ölünün yanında bir müddet insan kalması lazım. Gerçi hiçbir işe yaramaz ama buna rağmen bir parça yanında kalmalı. Ruth ben kalıyorum cevabını verdi. Kern ben de dedi. Âlâ, ben sonra tekrar gelir sizi işten kurtarırım. Ay daha berraklaştı. Etrafı iyice kaplayan bu uçsuz bucaksız ve lacivert gece toprak ve çiçek kokuları içinde ta odaya kadar sokuluyordu. Kern ve Ruth camın önündeydiler. Oğlana sanki çok uzaklara gitmiş de geri dönmüş gibi geliyordu. Doğuran kadının ihtilaçlar içinde kıvranan ve durmadan kanayan vücudundan, feryatlarından duyduğu dehşet henüz bütün karanlığı ile içini kaplamaktaydı. Kern yanındaki genç kızın hafif soluğunu duydu. Hoş ve körpe ağzını gördü. Aşkı bir felaket halkasıyla çeviren bu karanlık sırdan Ruth'un da payı olduğunu ani bir duygu ile anladı. Gecenin de çiçeklerin de bu keskin toprak kokusunun da ve damların üzerinden doğru akseden bu hoş keman sesinin de hep bu sırla ilgili olduklarını, arkasını dönecek olursa bunların titrek ışığındaki solgun ölüm maskesinin kendisine nasıl da ısrarla bakacağını sezdi ve ona hararet veren, onu tir tir titreterek hareketten başka derisinin altındaki şu sıcaklığı daha şiddetle hissetti. Yabancı bir el kendinin elini aldı ve yanı başındaki genç ve düzgün omuzlara bıraktı. 7. Maril otelin çimento sıvalı taraçasında oturmuş elindeki gazeteyle yelpazeleniyordu. Önünde birkaç kitap vardı. Gelsenize Kern diye seslendi. Akşam oluyor. Bu saatlerde hayvanlar yalnızlık arar. İnsanlar da topluluk. İkamet ne alemde? Kern daha bir haftası var diye cevap verdi. Maril hapiste olan için bir hafta epeycidir. Hürriyettekine çok kısa gelir diyerek önündeki kitabı açtı. Mültecilik insanı çalışkan yapıyor. Yaşıma bakmadan İngilizce ve Fransızca öğreniyorum. Kern asık bir suratla bazen bu mülteci kelimesine tahammül edemiyorum dedi. Maril gülüyordu. Saçma. Bilakis çevrenizle iftihar etmelisiniz. Dante mülteciydi. Schiller memleketinden ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Heine ve Victor Hugo da öyle. Sayıları birkaç kişiden çok fazladır. Şu tepemizdeki solgun aya baksanıza. O da yeryüzünden hicret etmiştir. Ve nihayet şu bizim yeryüzü ana bile güneşten hicret etmiş değil mi? Gözlerini kırpıştırıyordu. Bu hicret hadisesinin cereyan etmemiş olması ve bizim yanmakta olan gaz tabakaları yahut da güneş lekeleri şeklinde boşlukta dönüp durmaklığımız daha hayırlı olurdu. Siz aynı fikirde değil misiniz? Kern hayır dedi. Maril elindeki gazete ile tekrar yelpazelendi. Biliyor musunuz gazetede ne okudum? Yağmur yağmadığı için Yahudilerin kabahatli tutulduğunu. Hayır, hakiki bir insanın karnına bir mermi parçası isabet ettikten sonradır ki ancak tam mutlu olabileceğini. O da değil, büyük bir hırsla para biriktirdikleri için bütün Yahudilerin Bolşevik olduklarını. Fena değil, devam edin bakalım. bir Cermen lejyonerinin gayrimeşru çocuğu olan İsa'nın Aryan olduğunu. Maril gülüyordu. Hayır, keşfedemeyeceksiniz. Evlenme ilanlarını okudum. Bakın dinleyin. Beni mutlu etmek isteyen, sevimli ve canı yakın adam nerede? Asil karakterli, kibar tavırlı, çok samimi ve otelcilikte büyük ihtisasları bulunan, güzel ve iyi, her şeye karşı sevgi besleyen bir matmazel, aynı ruhi, efsafı haiz ve iyi mevkiye sahip kalplerle tanışmak istiyor. Maril başını gazeteden kaldırıp bir baktı. 35 ile 40 arasında. 41 yaş zaten hesap harici. Bu da bir fikir değil mi? Yahut şunu dinleyin. Ruhum, sana nerede rastlayacağım? Fevkalade neşeli bir tabiate malik, aynı zamanda da bir lady ve ev kadını olan ve günlük yorgunluklardan hiç sarsılmamış, ruhan ve bedenen zinde, iyi yürekli ve samimi bir arkadaşlık kurmak arzusunda bulunan bir bayan. Yeterince gelirli, sanat ve spordan hoşlanır ve aynı zamanda da sevimli bir delikanlı olmasını beceren bir centilmen arıyor. Nasıl? Mükemmel değil mi? Ya da şunu bir okuyalım. Yaşını hiç de göstermeyen 50'lik bir bay, içine kapanık ve alıngan bir tabiattı. Hiç kimsesi yoktur. Maril bir durdu. Hiç kimsesiz diye tekrarladı. 50 yaşında. Şu zavallı 50'lik pek de merhamete layık. Gazeteyi Kern'e doğru uzattı. İşte azizim, iki sahife dolusu hep aynı şeyler. Sadece bu gazetede her hafta tam iki sahife tutuyor. Şu başlıklara bir göz atmanız kâfi. Hepsi de ruhtan, iyilik ve arkadaşlıktan, aşk ve muhabbetten dem vuruyor. Cennetin ta kendisi, siyaset çölünde yeryüzü cenneti de diyebiliriz. İnsana bir canlılık ve tazelik veriyorlar. Bu musibetli zamanlarda iyinin henüz bulunabileceğine bakınca insan şöyle bir kendine geliyor. Maril gazeteleri yere attı. Bunların arasında şöyle başlayan bir ilan da pekala bulunabilir. Temiz vicdanlı ve duygulu bir toplama kamp komutanı. Hiç şüphe etmeyin, insan özellikleriyle ne kadar fazla baş başa kalırsa kendini o derece fazla iyi sanır. Şu okuduğunuz ilanlar da buna delildir. Maril sırıtıyordu. Ani bir itimat körü körüne bağlamış, kuşku ve hoşgörü medeni insanın hususiyetleridir. Bu yüzden de başını yeni yeni belalara sokar, eski hikayedir. İnsanlığın en belirli vasıflarından biri. Birden otelin hademeliğini yapan çocuk göründü. Heyecanlı heyecanlı. Bay Kern dedi, birisi sizinle görüşmek istiyor. Polise falan da benzemiyor. Kern çabucak ayağa kalktı. Peki geliyorum. Kern bu perişan kılıklı ihtiyarı ilk bakışta tanıyamadı. Bir fotoğraf makinesinin mat camı arkasından bakılınca önce pek seçilmeyen fakat sonra yavaş yavaş netleşen ve ne olduğu ortaya çıkan bir manzara görüyorum sandı. Ve ürkmüş gibi baba dedi. Evet Ludwig benim. İhtiyar adam terini sildi ve mahzun mahzun gülümseyerek havada sıcak dedi. Öyle gel baba seninle şu piyanolu odaya girelim. Orası serindir. Karşılıklı oturdular fakat Kern hemen yerinden kalktı. Çok da sıkıntılıydı. Elinde limonata ile geri döndüğü zaman çekingen bir tavırla baba dedi. Birbirimizi görmeyeli çok oldu. İhtiyar başı ile tasdik etti. Burada kalabilecek misin Ludwig? Sanmam. Sen de biliyorsun ya pek fazla dürüst hareket ediyorlar. 14 günlük ikamet müsaadesi ve ayrıca belki birkaç gün daha fakat ondan sonra gitmek lazım. Peki ondan sonra gizliden kalmak niyetinde misin? Hayır baba, burada zaten lüzumundan fazla mülteci var. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Yine Viyana'ya dönebilmeye bakacağım. Orada göze pek çarpmıyor. İyi ama sen ne alemdesin? Ben hastaydım Ludwig. Grip olmuştum. Ancak daha birkaç gün evvel iyileştim. Kern rahat bir nefes aldı. Ya demek hastaydın. Peki şimdi tamamıyla iyileştin mi? Evet sen de görüyorsun ya. Peki baba ne işle meşgulsün? Hiç bir yere kapılandık şimdilik. Kern gülümseyerek iyi muhafaza edileceğin muhakkak dedi. İhtiyar öyle ıstıraplı ve tereddütlü bir halde baktı ki Kern lafını sözünü şaşırarak baba iyi değil misin yoksa diye sordu. İyi de ne demek Ludwig? Bizler için iyinin manası ne olabilir ki? Bir parçacık başımızı dinleyebilsek ne mutlu. Şimdilik bazı şeyler yapmaya çalışıyorum. Defter tutuyorum. Pek çok bir şey getirmiyor gerçi. Fakat ne de olsa bir meşgaledir. Bir kömür mağazasındayım. Ne olursa olsun harikulade vallahi. Burada ne kazanıyorsun? Cep harçlığından başka bir şey kazandığım yok. Buna karşılık yemek ve yatacak yerimi veriyorlar. Bu bile bir şeydir baba. Yarın ziyaretine geleyim mi? Olur, olur. Yahut da ben buraya gelebilirim. Fakat sen ne diye koşacakmışsın? Ben gelirim dedim ya. İhtiyar Kern yutkunuyordu. Ludwig, ben buraya gelmeyi daha çok isterdim. Kern babasına hayretle baktı ve birdenbire her şeyi anladı. Babası Kern'e kapıyı açan iri yarı karıdan çekiniyordu. Delikanlının kalbi bir an bir çekiç kadar kuvvetli darbelerle cidarlarına dövdü. Kern babasını alıp ileri doğru atılmak, buralardan koşa koşa uzaklaşmak istedi. Müthiş bir kargaşalık içinde anasını, Dresden'i pazar günleri öğleden evvel beraberce geçirdikleri sakin anları hatırladı ve sonra kaderin darbesine uğramış şu adama müthiş bir alçalma duygusu içinde oğluna bakan babasına bakarak her şey bitti, mahvoldu diye düşündü. O vakit vücudundaki ihtilaç gevşedi ve yerini sonsuz bir merhamete bıraktı. Çekler beni iki defa sınır dışı ettiler Ludwig. Eğer bir daha görünseydim yine ele geçecektim. Gerçi bu çekler fena adamlar değil ama nihayet hepimizi de burada alıkoyamazlar ya. Hastalandım. Durmadan yağmur yağıyordu. İki taraflı zatürreye yakalanmıştım. İşte bu kadın bana baktı. Yoksa çoktan ölüp gitmiştim. Hem hiç de fena kalpli değildir Ludwig. Kern sakin bir tavırla muhakkak öyle baba dedi. Hem bir parçada çalışabiliyorum ve becerebildiğim iş kadar kazanıyorum. Sakın öyle zannetme, anlıyor musun? Fakat artık sıralarda uyumağa ve korku içinde yaşamaya tahammülüm kalmadı Ludwig. Anlıyorum baba. İhtiyar önüne bakıyordu. Bazen anan benden ayrılsaydı diye kafamdan geçiriyorum. O vakit hiç olmazsa yine Almanya'ya dönebilirdi. Bunu arzu eder misin? Hayır, kendim için değil. Onun için böyle düşünüyorum. Bütün bu olup bitenler benim yüzümden. Benim nikahımda olmasa memlekete pekala geri dönebilir. Görüyorsun ya, suçlu benim. Senin yanında da suçlu benim. Benim yüzümden sen de vatansız kaldın. Kern pek sarsılmıştı. Şu önünde duran adam onun Dresden'deki neşeli ve canlı babası değildi artık. Onun yakını olan bu adam, hali insana dokunan bu yaşlanmış, bu perişan adam yaşamak gücünü kaybetmişti artık. Kendini kaptırdığı şaşkınlık içinde ömründe hiç yapmadığı şeyi yapmıştı. Kern onu dar ve çökük omuzlarından kavradı ve öptü. Sigmund Kern, anlıyorsun değil mi Ludwig diye mırıldandı. Elbette baba, hem zaten ne oldu ki, hiçbir şey yok ki. Babasının kemikleri çıkmış sırtını eliyle hafif hafif okşadı ve piyanonun üstünde asılı duran karlı bir Tirol manzarasına baktı. Haydi ben gidiyorum. Peki, yalnız şu limonata parasını ben vereceğim. Sana da bir kutu sigara getirdim. Artık büyüdün sen Ludwig. Hem büyüdün hem de güçlü kuvvetli oldun. Kern evet diye düşündü. Sen de yaşlandın ve sarsak bir adam oldun. Ah, seni bu hale sokan şu tok, çılgın ve aptal suratlı heriflerden birinin şuracıkta ağzını burnunu bir dağıtabilseydim. Babasına, sen de hiç bozulmamışsın dedi. Limonatanın parası çoktan verildi. Şimdi biraz para kazanıyorum. Hem de bu parayı ne satarak kazandığımı bilsen, bizim mallarla, senin acı badem kremi ve far tuvalet suyu satışı ile buradaki bir ecza deposunda bir stokunu buldum. Oradan satın alıyorum. Sigmund Kern'in bakışları biraz canlandı. Fakat hemen peşinden mahzun mahzun gülümsedi. Demek şimdi bunlarla kapı kapı dolaşıyorsun. Beni affet Ludwig. 11. ayrımın sonu sayfa 107. Devamı 12. ayrımda.